Ayrım 7. Halidonların Büyüsü. Robert Ludlum. Sayfa 74. Saat henüz 2.30 olmamıştı ama Hammond, Alexander McAuliffe ile birlikte görüldüğü için beklemeye cesaret edemeyip kurallara karşı gelmişti. Arada bir köprü kurmak, açıklama yapmak, çıkacak fırtınayı bastırmak istemişti. Şimdi cansız bedeni direksiyona yığılmış olan zenci McAuliffe'in yerinden fırlayıp kendine dans eden kalabalığın arasında bir yol açmak için çabaladığını gördüğü anda Hammond neredeyse amacına ulaşacaktı. Alex'in neden olduğu panik içinde Hammond bıçaklanmış ve bir kalkan gibi kullanılmıştı. Kimliği bilinmeyen adamlardan ikisi onunla birlikte arka kapıdan çıkarken, üçüncüsü bekleyen arabaya kaçış uyarısını yapmak üzere ön kapıdan fırlamıştı. Bundan sonraki birkaç dakika içinde olup bitenler üzücü olduğu kadar rahatlatıcı da sayılabilir, dedi Hammond. Adamlarım benim tehlikeye girmeme izin vermediler ve dışarı çıktığımız anda siyahları yakaladılar. Onları bu arabaya bindirip yola çıkarken iyi niyet duygularının yeniden canlanacağını umuyorduk. Üçüncü adamın kaybolmasına bilinçli olarak göz yumduk. Kendi açımızdan iyi niyetimizi anlatmaya çabalıyorduk. MI5 görevlileri terk edilmiş tarlaya gelmiş ve Hammond'ın ilk tedavisinin yapılması için bir doktor çağrılmıştı. Kimliği bilinmeyen iki siyah ellerinden silahları ve arabanın anahtarları alınarak kendi aralarında konuşup kuşkularından sıyrılmaları için yalnız bırakılmışlardı. Kaçmak için çabaladılar ama tabii arabanın anahtarı üzerinde değildi. Onlar da zehir haplarını içip yaşamlarına son verdiler. Sonuçta bize güvenmedikleri anlaşılıyordu. McAuliffe uzun bir sessizlikten sonra konuştu. Yalnız senin iyi niyet göstericin beni öldürmeye kalkıştı.
Anlıyorum, İngiltere'de kalan sürücüyü bulmak zorundayız. Ancak bizim sorumlu tutulmayacağımızı da bilmelisin, çünkü talimatlarımızı yerine getirmedin.
Bunu sonra tartışırız, diye sözünü kesti Alex. Beni buraya iki nedenle getirttiğini söylemiştin. Birincisini anlıyorum. Senin adamların hızlı hareket eder ve eğer talimatlara uyarsam güvenliğimi garanti altına alırlar. İkincisi nedir? Hammond karşısına geçip Alex'in gözlerinin içine baktı.
Artık bundan böyle başka bir seçeneğin kalmadığını bildirmek istedim. Devam etmek zorundasın. Çok fazla şey oldu. İşlere gereğinden fazla bulaştın.
Warfield da bunları söyledi.
Haklıdır.
Ya reddedersem, ya bavulumu alıp çekip gidersem?
Senden kuşkulanıp yok etmeye çalışırlar, peşine düşerler. İnan bana, bunları daha önce de yaşadım.
Bir mali danışman için inanılmaz laflar.
Bunlar yalnızca unvan Bay McAuliffe, hiçbir anlamı yok.
Karın öyle düşünmüyor.
Anlamadım.
Hammond derin bir soluk aldı, sorunun yanıtını kendi bulmuştu. Seni peşimden o gönderdi.
Evet.
Bu kez Hammond'un sesi çıkmadı. Alex de sessizliği bozmaya niyetli değildi. 50 yaşındaki ajanın karmaşık duygularından sıyrılıp kendini toparlamasını izliyordu.
Her şeye karşın talimatlarıma uymadığım bir gerçek, dedi Hammond sonunda.
Seninle birlikte yaşamak pek zevkli olmalı.
İnsan alışır, diye yanıtladı Hammond. Birkaç ay boyunca seninle sıkı bir işbirliği yapacağız ve her dediğime uyacaksın, yoksa ölürsün.
İkinci bölüm. Kingston. Yedinci kısım. Kırmızı turuncu güneş dalgalı, mavi bir halı gibi uzanan gökyüzünde bir delik açmış gibiydi. Sarı ışıklar daha aşağıdaki bulutları çevrelerken morumsu siyah boşluk tam tepelerinde kalmıştı. Yumuşak Karayip gecesi kısa bir süre sonra dünyanın bu bölgesini örtecek, uçak Port Royal'a indiği zaman karanlık basmış olacaktı. McAuliffe uçağın renkli camından ufka baktı. Yanındaki koltukta Allison Booth uyuyordu. Koridorun karşısındaki koltuklarda Jensen çifti vardı. Politik görüşleri ortanın soluna kayan kişiler olsalar da British Airways'in birinci sınıf lüksüne hiç de suçluluk duygusuna kapılmadan alışıverdiler, diye düşündü Alex.
Sanki yıllardır tadını biliyorlarmış gibi en iyi şarapları, kaz ciğeri ezmesi ve portakal soslu ördek ısmarlamışlardı. Acaba Warfield yanılıyor mu diye merak etti. Sovyet bloğunun dışında tanıdığı tüm solcular mizah duygusundan yoksundu ama Jensen'lar farklıydı. Genç James Ferguson önündeki koltuktaydı. Yolculuğun başında yanında oturan Charles Whitehall salon bölümünde Savannah Lamar'dan tanıdığı birini görünce yerini değiştirmeyi yeğlemişti. Ferguson fotoğraf çantasını boş koltuğa yerleştirmiş gökyüzünün resimlerini çekiyordu. McAuliffe ile Allison da bir süre Charles Whitehall ve dostuyla birlikte salonda birkaç kadeh içmişlerdi. Whitehall'un beyaz tenli içkici dostu, Güneybatı Jamaika'nın en büyük servetlerinden birinin işsiz gezen mirasçısıydı. Adamın alkol bulutları arasında öne sürdüğü pek de parlak ve komik olmayan görüşlerine Whitehall'un neşeyle katılmasını izlemek Alex'i rahatsız etmişti. İkinci kadehten sonra Allison usulca koluna dokunarak sıkıldığını belli etmişti. Doğrusu Alex de yeterince sıkılmış sayılırdı. Londra'daki son iki gün öyle yoğun geçmişti ki Allison ile istediği kadar beraber olamamıştı. Gerekli araç gereci satın almak, kiralamak, pasaportları hazırlatmak, aşıların gerekli olup olmadığını öğrenmek, Montego, Kingston ve Ocho Rios'taki bankalarda hesap açmak ve uzun süreli bir araştırma gezisi için yapılması gereken daha binlerce iş zamanının tümünü kaplamıştı. Dunstone kendi ismini kullanmadan perde arkasından epey yardımcı olmuştu. En azından nerede, kiminle görüşmesi gerektiğini bildirerek bir sürü bürokratik engeli rahatça aşmasını sağlamışlardı. Alex bir akşam kendileriyle Kingston'da buluşacak olan Sam Tucker dışında tüm ekibi Simpsons'da yemeğe davet etmişti. Tahmin ettiği gibi herkes birbiriyle iyi anlaşmış, bildiği çalışmalarına övgüler yağdırmıştı. İçlerinde en tanınmış olan Whitehall'da hak ettiği tebrikleri almıştı. Ruth Jensen ile Allison'ın gerçekten birbirlerinden hoşlandıkları belliydi. Ruth'un kocası Peter, genç Ferguson'a iyi bir baba yaklaşımı sergilemiş, genç adamın bitmek bilmeyen şakalarına kahkahalarla gülmüştü. Ve Charles Whitehall kendini herkesten biraz uzak tutup son derece kibar ve iyi yetişmiş olduğunu sergilerken gerekli oranlarda alçak gönüllülük ve zeka pırıltısını da göstermeyi ihmal etmemişti. Alex St. George'un Baykuşu Barı'nda ve Londra'nın dışındaki ıssız bölgede yaşanan tüm çılgınlıklardan sonra ertesi gün öğle yemeğinde Allison ile buluşurken çelişkili duyguların etkisinde kalmıştı. Eski kocasının gizli kapaklı işlerinden söz etmemiş olması onu kırıyorsa da Hammond'ın varsaydığı gibi Warfield'ın casusu olduğuna inanmıyordu. Anlamı yoktu. Genç kadın en az Alex kadar bağımsızlığına düşkündü ve patronun casusu olmak bağımsızlığını yitirmek demekti. Allison duygularını belli etmeden bu oyunu sürdürecek biri değildi. Alex yine de onu eski kocası hakkında konuşturmaya çalıştı. Genç kadın uyuyan yılanları uyandırmamak gibi klişeler kullanarak yanıtladı çabalarını. David Booth'u onunla tartışmaya henüz hazır değildi.
''Hanımlar beyler, kaptanınız Thomas konuşuyor.'' diyen bir erkek sesi uçağı doldurdu. ''Jamaika'nın kuzeydoğu sahiline yaklaşıyoruz ve birkaç dakika içinde Port Antonio'ya ulaşıp Port Royal'daki Palisades havaalanına inmek üzere alçalmaya başlayacağız. Tüm yolcuların koltuklarına dönmelerini rica ederim. Blue Sıra Dağları üzerinde biraz sarsılabiliriz. Varış zamanı Jamaika saatiyle 8:20 olarak tahmin edilmektedir. Kingston'da hava bulutsuz ve sıcak, görüş açıktır.''
Sakin, otoriter ses konuşmasını bitirince McAuliffe'in aklına Hammond geldi. Eğer konuşan kişi İngiliz ajan olsaydı herhalde sesi Kaptan Thomas gibi çıkardı. Hammond ile son görüşmesi pek de iyi koşullarda gerçekleşmemişti. Ajan verilen talimatları kesinlikle yerine getirmesini adeta emredercesine söyleyince Alex'e kendi açısından karşı çıkmıştı. Dunstone şirketinden 1 milyon dolar daha gelecekti ve ne olursa olsun bu parayı almak istiyordu. Hammond bunun üzerine patlamıştı. 2 milyon doların ölü bir jeoloğa ne yararı olabilirdi? Aslında Alex kendisine sağlanan uyarı ve koruma için para ödemeliydi. Sonunda ajan onun işbirliğini sağlayabilmek için başka bir dürtüye ihtiyaç olduğunu algılamıştı. Hayatta kalmayı başarmak soyut bir kavramdı. Başaramamak ise deneyimlerle öğrenilemezdi. Sabahın erken saatinde geçici bir otel görevlisi McAuliffe'e bir anlaşma mektubu getirdi. High Holborn Caddesi'nin köşesinde konuştuğu kahverengi ceketli adamı tanıdı Alex. Anlaşma mektubu ücretini yitirirse 1 milyon dolar tazminat alacağını bildiriyordu. Ancak bu geziyi tek parça halinde tamamlamayı başarırsa parayı alabilecekti. Tüm amacı bu doğrultuda olan Alex mektubu New York'a postaladı. Bu davranışın anlamını merak ediyordu McAuliffe. Ajanın karısının fısıltılı sesindeki müthiş korkuyu kim açıklayabilirdi? Hammond özel yaşamında nasıl bir insandı acaba? Ne var ki bu konudaki soruların yanıtlanmayacağından emindi. İşte Hammond böyle biriydi. Belki onunla aynı görevde çalışanların da durumları bundan farklı değildi. Erkekler karanlığın içinde iş görürken karıları korku tünellerinde yaşıyordu. Ve bir de Halidon vardı. Anlamı neydi? Ne olabilirdi? Bir siyah mıydı? Herhalde. Ama belki de değil demişti Hammond. Çok fazla bilgi kaynağı, büyük sektörler üzerinde güçlü etkisi ve epeyce parası vardı. Belki tümüyle siyah değildi. Bu sözcük dehşet verici koşullar altında ortaya çıkmıştı. İlk araştırma ekibine katılmış olan İngiliz ajan başka bir ekip üyesiyle birlikte kokpit bölgesinde Martha Bray Nehri kıyısında çıkan orman yangınında ölmüştü. Kanıtlar iki adamın yangın yerindeki araç gereçleri kurtarmaya çalıştıklarını ve dumandan boğulup bambuların arasında yanarak öldüklerini gösteriyordu. Aslında çok önemli bir nokta daha vardı ve Hammond bile bunu anlatırken zorluk çekiyordu. İki adam çok değerli araç ve gereçlerin yakınındaki ağaçlara bambu dallarıyla da bağlanmışlardı. Tabii kurtulma fırsatları olmamıştı. Ne var ki ajan bir ölçüm aletinin madeni kutusuna tek bir sözcük kazımayı başarmıştı. Halidon. Mikroskop altında yapılan inceleme ajanın bunu kırık dişinin parçasıyla kazıdığı gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Bilinen bir tanımı yoktu. Bir isim mi? İnsan mı? Üç heceli bir sesleniş mi? Anlamı neydi? Ne kadar güzel değil mi? Alison uyanmış pencereden dışarı bakıyordu. Uyandın demek. Bir erkek hiç bitmeyecekmiş gibi konuşup durdu. Gülümseyerek uzun bacaklarını gevşetti ve derin bir solukla esneyince göğüsleri dikleşip beyaz ipek bluzunu gerginleştirdi. McAuliffe gözlerini ondan ayıramadı. Alison bunu fark edip muzipçe gülümsedi. ''Konumuzla ilgisi var mı Doktor McAuliffe?'' ''Bu sözcük başınızı derde sokacak Bayan Booth.'' Derhal kullanmaktan vazgeçerim. Aslına bakarsan seninle tanışana dek pek sık kullandığımı anımsamıyorum. Aradaki bağlantı hoşuma gidiyor. Devam et. Alison gülerek iki koltuğun arasında duran çantasına uzandı. Uçak hava boşluğuna girince birkaç kez sallandılar ve çanta doğruca Alex'in kucağına düştü. Ruj, pudra, kibrit ve kısa kalın bir silindir bacaklarının arasına yuvarlandı. Kararsızlık dolu bir dakika yaşandı. El çantaları insanların kişiliklerinin aynası olduğundan sahiplerine böyle bir durumda avantaj sağladıkları söylenemezdi. Üstelik Alison elini bir erkeğin bacaklarının arasına uzatıp eşyalarını toplayacak yapıda bir kadın değildi. ''Yere düşen olmadı'' dedi Alex çantasını uzatırken. Ruj ve pudriyerini verirken bakışları elindeki silindire takıldı. Yan tarafında 312 gaz içerikli, asker ve veya polis kullanımı için, ruhsat numarası 4316, kayıt 1-6 sözcükleri okunuyordu. Silinmez mürekkeple yazılan ruhsat tarih ve numarası bir ay kadar önce verildiğini gösteriyordu. ''Uçak kaçırmayı mı planlıyordun? Öldürücü bir görünüşü var'' dedi Alex.
Bugünlerde Londra'da kadınlar için bazı sıkıntılar var. Oturduğum apartmanda bazı olaylar yaşandı. Bir sigara verebilir misin? Kendi paketimi bitirmişim.
Elbette diyerek sigara paketini uzattı Alex ve yaktıktan sonra yumuşak bir sesle sordu. Niçin bana yalan söylüyorsun Alison?
Söylemiyorum, bence küstahlık ediyorsun.
Kesinlikle hayır diyerek gülümsedi Alex. Londra polisi apartmanında olay çıktığı için gaz spreyi vermez insana. Üstelik sen ordudan birine hiç benzemiyorsun. Bunu söylerken belki de hata ettiğini düşündü. Yoksa Alison Booth Hammond'ın gizli ajanı mıydı? Varsaydığı gibi Warfield için değil de İngiliz gizli servisi adına mı çalışıyordu?
Bazı ayrıcalıklar tanınır. Gerçekten doğru söylüyorum Alex.
Adamın gözlerinin içine bakarken yalan söylemediği belliydi. Aklıma gelen bir nedeni söyleyebilir miyim?
Eğer istersen.
Sebebi David Booth mu?
Alice'in bakışlarını kaçırıp sigarasından derin bir nefes çekti.
Öğrendin demek. Onun için mi geçen akşam bana sorular yağdırıyordun?
Evet, öğrenemeyeceğimi mi düşünmüştün?
Pek üstünde durmadım. Hayır, bu doğru değil. Eğer işe alınmama yardım edecekse öğrenmeni istedim sanırım ama kendim anlatamazdım.
Niçin?
Öf, Alex, sen kendin söyledin. Son derece profesyonel yaklaşımı olan uzmanlar arıyordun. Kişisel sorunları olanlarla uğraşmayacaktın herhalde. Anladığım kadarıyla bunu bilseydin beni listeye bile almazdın.
Gülüşü silinmiş, gözlerine endişe kaplamıştı. Şu Booth esaslı bir adam olmalı.
Aslında çok hasta ve kötü bir insan. Ama David ile her zaman başa çıkabilirim. Hep yaptım zaten. Son derece korkaktır.
Kötü insanların çoğu böyledir.
Ancak tek sorun David değil. Başka biri, yanında çalıştığı adam.
Kim o?
Bir Fransız soylusu, bir marki. Adi Chateauyero.
Ekip üyeleri taksilere doluşup Kingston'a doğru yola çıkarken Alice'ın Eğitim Bakanlığı'na bağlı görevlilerin yardımıyla araç gereçleri bir an önce almak için bekleyen Alex'in yanında kaldı. Londra'daki akademisyenlerin yanında olduğu gibi burada da Jamaikalıların belli belirsiz hoşnutsuzluğu ile karşılaştı. McAuliffe sanki hiç kara derili jeolog yok mu diye düşündüklerini hissediyordu. Haki üniformaları dikkatle ütülenmiş gümrükçüler her birinin içinde kaçak mallar varmış gibi kutuları teker teker incelemek için ısrar ederek bu izlenimi pekiştirdiler. Uçağın inişinden epey sonra Alex ne yapacağını şaşırmış bir durumda işlemlerin tamamlanmasını bekleyip durdu. 1,5 saat sonra tüm kutular aranmış ve yurt içi nakliye için Ocho Rios'taki Boscobel Havalimanı'na götürülmek üzere işaretlenmişti. Alex sinirinden dişlerini gıcırdatıp yutkunmaya başlamıştı. Alison'un kolunu tutup terminalin bir köşesine doğru çekiştirdi.
''Tanrı aşkına Alex, kolumu morartacaksın?'' dedi Alison kahkahalarını tutmaya çabalarken.
''Özür dilerim, şu Allah'ın belası herifler sanki dünyanın sahibiymiş gibi davranıyorlar.''
''Unutma ki yaşadıkları adalara çok kısa bir süre önce sahip oldular.''
Sömürge karşıtı söylevlerin sırası değil diyerek genç kadının sözünü kesti Alex. Bir içki içmek istiyorum. Salonda oturalım biraz.
Bavullarımız ne olacak?
Aman tanrım unutmuşum. Galiba bu taraftaydı. Sağ taraftaki kapıyı işaret etti.
Evet, genellikle gelen yolcu tabelasının anlamı budur.
Kes sesini. Bavullarımızı alıp birer içki içene dek bir tek laf dahi etmeni istemiyorum. Yanımda çalışan biri olarak sana vereceğim ilk emir bu. Ne var ki bavullar yerinde yoktu. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. Anlaşılan Londra'dan 1 saat önce gelen uçağın tüm bagajları sahipleri tarafından alınmıştı. Biz de aynı uçaktaydık ve bavullarımızı almadık. Gördüğünüz gibi hatalısınız dedi Alex bagaj görevlisine sert bir sesle.
''Beni dinle ahbap!'' diye yanıtladı Jamaikalı. Yeterince dikkatli olmadığını ima eden Amerikalı'ya sinirlenmişti. ''Tüm bavullar alındı, bir şey kalmadı. 640 no'lu uçuşun bagajı buraya geldi ahbap, başka bir yere değil.''
''British Airways temsilcisiyle görüşmek istiyorum, nerede o?''
''Kim?''
Senin patronun Allah'ın belası.
Ben patronum ahbap diye yanıtladı adam öfkeyle.
Alex sonunda sinirlerine hakim olabilmişti. Bak burada bir karışıklık var. Bavullardan hava yolu sorumludur. Ben bunu söylemek istiyorum.
Sanmıyorum ahbap
diye savunmaya geçti adam telefona uzanırken. British Airways'i arayacağım. McAuliffe Allison'a dönüp bavullarımız herhalde Buenos Aires'e filan gidiyordur dedi alçak sesle.
İşte ahbap diyerek almacı uzattı görevli. Sen konuş lütfen.
Efendim?
Doktor McAuliffe mi diye sordu İngiliz aksanlı ses.
Evet benim.
Biz yalnızca notunuzdaki talimatları uyguladık efendim.
Hangi not?
Birinci sınıf yolculara özgü bir hizmet. Sizin ve bayan Booth'un bavulları Courtleigh Manor oteline götürüldü. Taksi şoförü bize makbuzu getirdi. Siz böyle istemiştiniz değil mi?
Telefondaki ses sanki gereğinden fazla içmiş birine dert anlatmaya çalışır gibi bir tavır takınmıştı.
Anlıyorum. Pekala iyi olmuş.
Alex almacı bırakıp Alison'a döndü. Bavullarımız otele götürülmüş.
Öyle mi? Ne kadar iyi.
Bence değil diye yanıtladı Alex. Gel gidip şu barı bulalım.
7. ayrımın sonu. Sayfa 87.